Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün çok yaygın bildiğimiz eğitim çerçevesinde bir konuşma değil. Daha farklı ama bendenizin yine eğitim çerçevesinde olduğuna inandığım bir konu üzerine konuşacağız. Hangi konu? Yaşlı insanlarımızın, anne babalarımızın hayatta son zamanlarını diyelim, yorgunluk dönemlerini diyelim, nasıl huzur içerisinde geçirebilecekleri ve bu noktada bizim üzerimize ne tür sorumluluklar düşüyor, neler yapılabilir, neler yapılıyor, bunlar üzerine bir konuşma yapacağız. Bir sorun var gerçekten, üstelik cihan çapında bir sorun bu. Sadece bizim ülkemize has değil, belki bizim ülkemizde, yani bir İslam ülkesi olarak bizim ülkemizde henüz daha az hissedilen ama gittikçe yoğunlaşan bir problem. Belki çekirdek ailenin yaygınlaşmasıyla, hatta çekirdek ailenin de çözülme sürecine girdiği bir dönemde nesillerimiz yaşlandıkça en azından mesela yalnızlık diye bir problemle karşı karşıya kalıyorlar. Kendi evlatlarından uzakta, belki torunlarından, ki torun sevgisini herkes bilir, torunlarından uzakta bir hayat sürmek zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu modern hayatın getirdiği bir zorunluluk, onun ortaya çıkardığı bir yalnızlaşma var. Yani yalnızlık, kendisini dinleyenin bulunmaması, konuşabilecek bir arkadaşın bulunmaması gibi. Sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Eşlerin her ikisi sağ olsa bile birbirine yardım edememe, birbirinin gücü olamama gibi durumlar ortaya çıkıyor. Bu gittikçe bizim ülkemizde de varlığını hissettiren bir sorun. İngiltere'de mesela medyaya yansıdı. Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Yani yalnızlaşan insanların o ruhsal sorunları nasıl giderilebilir? Ne bileyim, bir başka Batı ülkesinde işte evlatlarla babaların, dedelerin, torunların bir arada yaşamasını sağlayabilecek formüller geliştirilebilir mi? Bunun üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bizim ülkemizde de bu yönde çalışmalar var. Huzur evlerini biliriz, devletin veya belediyelerin işlettiği huzur evlerini biliriz. Aslında Osmanlı döneminden beri böyle örnek huzur evleri sistemi kurulmuş Türkiye'de de, Darül Acize'yi biliyoruz. Konya'da bir örnek üzerine konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Abdüllatif Başaşçı Bey'le konuşacağız. Abdüllatif Bey, Merkez Selçuklu Hizmet ve Eğitim Vakfı Başkanı, kısaca Merkez Sev olarak biliniyor. Merkez Sev olarak bendeniz, en azından söyleyeyim, birçok sosyal faaliyetlerine, hizmet faaliyetlerine tanık olmuşumdur. Şimdi yeni bir durum söz konusu. Merkez Sev özel huzur evi gibi bir çalışma ya imza atıyor Merkez Sev, Konya'daki bu vakfımız. O muhterem Abdüllatif Başaşçı Bey'in dehaletleriyle gerçekleşiyor. Ama bir oraya geliş hikayesi var. Sözü uzattım biliyorum ama böyle bir giriş gerekliydi diye düşünüyorum. Şimdi hoş geldin diyeceğim Abdüllatif Bey'e. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Nasılsınız? Afiyetlesiniz inşallah.
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
Hamdolsun, Allah razı olsun. Bir kere ben çok sevindim. Yani sizi buraya misafir etmek ve o vesileyle misafir etmek. Konya'da Merkez Sev'in hizmetlerini biliyorum. Allah razı olsun. Onların hepsi çok önemli. Yani sabahları verdiğiniz çorbaların o çevredeki insanları nasıl ısıttığını biliyorum. Ama bu huzur evi yeni ve büyük bir iş. Hani bazen devletin bile zorlandığı bir iş. Oraları konuşacağız. Bunu nasıl göze aldınız, neler yapıyorsunuz konuşacağız. Ama isterseniz oraya nasıl geldiniz? Neyi gördünüz toplumda? Sizi ne getirdi oraya? Oradan başlayalım. Bazı işler yaptınız çünkü onu da biliyorum. Onu da dinleyicilerimizle paylaşalım efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle böyle bir programa bizleri kabul buyurduğunuz için teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Erkam Radyomuzun muhterem dinleyicilerine kısa bir başlangıcını arz etmek istiyorum. Farklı zamanlarda değişik meclislerde yıllarca cemiyetin bir takım hizmetlerinde bulunmuş, aktif çalışmalar içerisinde olmuş, manevi eğitimler içerisinde bulunmuş, hizmet vermiş bazı abilerimizin, amcalarımızın yaşlandığını, harekette zorlandığını, bir takım yerlere gidip gelme noktasında zorlandıklarını gördük.
Evet.
Zaman zaman kendilerini ziyaret ettiğimizde aşırı bir şekilde ziyaretçi beklediklerini,
evet,
gelenlerle bir takım hatıraları paylaşmak istediklerini, cemiyette olup bitenlerden haberdar olmak istediklerini,
evet,
zaman zaman bizlere aktardılar. Şöyle bir gözlemlemeden sonra bu sayının bayağı çok olduğunu gördük. Ve bunun içinde gönül ehli kardeşlerimizden oluşan bir komisyon oluşturduk, bir grup oluşturduk. Bu adresleri de tespit ettik. Evlerinde ziyaretlere başladık.
Evet.
Bu ziyaretler esnasında...
Aslında bunlar da ancak böyle bir grup olarak mümkün olabiliyor, değil mi? Yani ben tek başıma, yani çok istesem de bunu bir araya getiremem, değil mi? Bu tek başına olacak bir iş değil.
Mümkün değil. Yani
evet,
münferiden mümkün değil. Mutlaka bu dertle dertlenen,
evet,
insanlardan oluşan topluluklarda ancak bu,
evet,
işe,
evet,
çözüm bulma çabası gösteriliyor. Böyle kardeşlerimizle ziyaretine gönderdiğimiz o abilerimizin bazılarının eşlerini kaybettiklerini, bazılarının eşlerinin yatalak olduklarını, kendilerinin yatalak olduklarını, çok farklı problemleri böyle tespit etmiş olduk. Zaman zaman ihtiyaç sahibi olanlarla da karşılaştık, maddeten ihtiyacı olanlara. Onlara da kısmen destek olmaya çalıştık. Ama en mühimi, ihtiyaçları ister maddi ister manevi ne olursa olsun en çok ihtiyaçları sohbet, hasbuhal,
evet, evet,
konusunda ısrar ettiklerini gördük. Biraz daha oturun, biraz daha konuşalım şeklinde.
Var mı böyle anlatabileceğiniz hatıralar, bu tür izlenimlerden size ulaşan, yani o bazı ekipler oluştu değil mi onu yapan?
Evet, evet.
Böyle aklınızda kalan...
Çok farklı durumlarla karşılaştık. Demek bizi hatırladınız.
Hmm.
Demek bizi unutmadınız.
Allah Allah. Evet.
Demek bizi de düşündünüz şeklinde gözyaşlarıyla bu ilgiyi gösteren abilerimizi biliyoruz. Hatta bu gruplarımız ziyaretten dönünce belki bir 3-5 dakika gözyaşlarıyla kendilerini sakinleştirdikten sonra o hatıraları anlatmaya başladılar. Hakikaten çok duygulu.
Şöyle bir
manzaralar.
Şeyden de bahsedebilir miyiz Latif Bey? Yani gidilen yer kadar giden insanlar da bundan istifade ediyor.
Daha fazla giden insan istifade ediyor.
Evet, nasıl bir şey o?
Gelen kardeşlerimizin o ziyaretlerden döndükten sonra gönül aleminde çok böyle ince ürpertilerin olduğunu görüyoruz ve kendi akıbetlerimiz noktasında, kendi sonlarımız noktasında da bu hassasiyetlerin arttığını görüyoruz ve dışarıda gördüklerinden daha farklı hassasiyet içerisinde insanlara yaklaştıklarını görüyoruz.
Evet.
Bu noktada bu sayı çoğalınca böyle sadece ziyaretlerle de bu işin çok yeterli olmadığını gördük. Hatta muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendimiz, rahmetli pederleri Musa Efendi'nin, Musa Efendi Hazretlerinin bir emrini anlatmışlardı. Bu insanlara evimizde bakmamız lazım. Ama bu mümkün olmadığı için müesseseler kurup onların ihtiyaçlarını karşılamamız lazım gibi bu konudaki hassasiyetlerini ifade
ettiler. Evet, İstanbul'da ettiler. Onu ilave etmek lazım, iade etmek lazım. Merhum Musa Efendi Hazretlerinin yönlendirmesiyle İstanbul Ihlamurkuyu'da, Umraniye Ihlamurkuyu'da böyle bir huzur evi açıldı. Ve orada uzun süre Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın yönlendirmesiyle bir huzurevi hizmeti verildi. Yani hakikaten Musa Efendi Hazretleri o konuda çok duyarlıydı. Ayrıca mesela Üsküdar'da Hüdayi Vakfı'nın hemen yanı başında bir poliklinik açıldı. Bizzat kendi tasarruflarıyla inşa edilen, doktorların hizmet verdiği bir klinik açıldı. Yani bu tarz halka hizmet, hakka hizmet prensibi çerçevesinde Musa Efendi Hazretlerinin hakikaten kazandırdığı önemli müesseseler vardır ülkemize, milletimize.
Evet. Biz de bu doğrultuda vakıf mütevelli heyetimizi toplayıp üzerinde uzun uzun istişare ettikten sonra böyle bir müessese kurmaya karar verdik. İlk planda arsa konusu üzerinde duruldu. Pek çok kardeşimiz bize arsalarını vakfettiler. Bunun üzerinde Selçuklu Belediye'miz gerekli çalışmaları yaptılar, sağ olsunlar. Ve ciddi bir projeyle yaklaşık 7000 metrekare arsa üzerinde 8000 metrekare inşaat alanı olan 4 normal kat çatı ve bodrumla birlikte 6 kattan oluşan 92 müstakil odası olan, her odanın içerisinde müştemilatı bulunan, ayrıca konferans salonları, okuma salonları.
Nelere dikkat ettiniz böyle bir müessese kurarken? Yani başka huzur evlerini incelemiş olmalısınız. Oradaki problemleri incelemiş olmalısınız. Bir de işte bina olarak, değil mi? O da yani o insanların böyle huzurla yaşayabilecekleri bir iklim inşa etmek özel bir projeyi gerektiriyor. Yani otelden farklı, ne bileyim öğrenci yurdundan farklı, hastaneden farklı vesaire. Neler böyle öncelikli olarak tespit ettiniz?
Efendim, vakfımız olarak bizim kreşimiz var. Konya'da çok değerli, büyük bir projemiz. Yüksek tahsil öğrenci yurdumuz var. Orta tahsil eğitimiyle ilgileniyoruz. Öyle bir gençlik merkezimiz var. Ayrıca fakir fukarayla ilgilendiğimiz aşevimiz var çok büyük bir şekilde. Bunların da bize verdiği bir tecrübeyle projeyi çok daha huzurlu bir ortam, daha geniş bir ortam ve bir kişiye bir oda tahsis etmek suretiyle projelendirirken, sağ olsun Mehmet Dollar kardeşimizi burada yad edeyim, proje üzerinde çok hassas bir şekilde
mimar, mühendis evet,
çalıştılar. Çok güzel bir proje ortaya çıktı. Bütün binalar dış cepheye açık. Böyle kapalı bir mekan yok.
Bütün odalar.
Bütün odalar huzur ışık alıyor. Işık alıyor. Direkt havalanabiliyor.
Evet.
Efendim, ön koridorlarda küçük ikili, üçlü, dörtlü sohbet edilebilecek küçük gruplar oluştu. Balkon kapalı, yazlık ve kışlık şeklinde. Onun ötesinde toplu okunup toplu konferanslar, seminerler yapılabilecek mekanlar oluştu. Müstakillen camimiz oluştu. Evet. Burada Selçuklu müftümüze de teşekkürlerimizi
ifade ediyorum. Ne demek bu müstakillen cami? Den neyi kastediyorsunuz?
Yani cami olarak tescil edildi.
Diyanet tarafından.
Diyanet tarafından. beraatımız verildi. Cuma ve bayram namazları da kılmak üzere.
Yani içeride cuma ve bayram namazları evet, kılınabilecek.
Dışı açık tabii de ama mekan öyle. Biz de çok güzel hazırlamıştık. Minberi, mihrabı, kürsüsü çok geniş bir mekandı. Pırıl pırıl bir mekandı. Müftü Bey çok beğendi sağ olsun. Onun himmetleriyle de bu camimiz de açılmış oldu.
O buraya tür da, şeyler de çok evet. önemli biliyor musunuz Abdülhatif Beyciğim? Evet. Yani hani günde 5 vakit bir araya gelmek böyle bir manevi iklimde değil mi? Namaz ikliminde böyle karşılıklı görüşmek vesaire çok önemli yani.
Ses düzeninde de bu hassasiyete dikkat ettik.
Hı hı.
5 vakit değil hatta 6 vakit. Hı. Yani teheccüd ezanı da inşallah güzel. Okunacak.
Güzel.
Bütün binada böyle çok tatlı bir sesle
İnşallah çok güzel.
Başladı zaten. Namaz kılmaya da başladık hamdolsun. Dolayısıyla yani oradaki kalan misafirlerimizin huzur içerisinde ibadet taatı yapabilecekleri, boş zamanlarında oradaki İmam Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenme, efendim hadis-i şerif öğrenme, onlarla hasbihal etme, ilmihal sorularına cevap bulma noktasında da böyle bir huzurlu ortam olsun istedik.
Çok güzel.
Rabbimize hamd ediyoruz. Binamızı bitirdik. Bütün tezyin ve teçhizatları içerisinin malzemeleri tamamlandı. Her türlü sosyal ve aile politikalar bakanlığımızın standartlarına uygun bir şekilde zaten resmiyeti de oradan alıyoruz. Onların izniyle yola çıkabiliyoruz. Ayrıca çalıştıracağımız personel noktasında da onların bir takım istekleri var. Olması gereken şeyler. Onları da hazırlıyoruz. Bu şekilde sistem tamamlanmış oldu. Biz oradaki insanların anahtarı cebinde, kendi odası, kendi içerisinde buzdolabından televizyonuna efendim yatağından oturma grubuna varıncaya kadar.
Böyle duş ortamı falan.
Hepsi tabii duşu, tuvaleti hepsi içerisinde. Kendi içerisinde anahtarıyla odasına girdiği zaman bütün ihtiyacı orada giderilmiş
Böyle
olacak.
Böyle bir yerde acaba tek kişilik odalar mı tercih ediliyor yoksa mesela 2 kişilik mi? Yani oradaki kıstaslar neye göre belirleniyor? Niye dikkat ettiniz orada?
Biz bütün odaları tek kişilik olarak düşündük. Evet. Çünkü farklı adetleri olanlar, farklı alışkanlıkları olanların yanında bir de yaşlı insan daha hassas oluyor. Yanındaki insandan farklı şekilde etkilenebiliyor. Bunun için tek kişiye bir oda şeklinde düşündük.
Farklı sağlık problemleri olabiliyor.
Olabiliyor. İşte farklı uyku düzeni oluyor, farklı istirahat düzeni oluyor. Efendim, birisi pencereyi biraz fazla açıyor, birisi az kapatıyor gibi benzeri bir takım hassasiyetler de oluyor. Biz bu noktada 92 odamız var. Odalarımız çok büyük aslında. Yani çok rahat 2 kişi kalabilecek pozisyonda mekan olarak ama tek kişilik olarak düzenledik. Bu arada şu sorular da geliyor bazen. Oğlum korkuyorum kendi başıma diyenler de geliyor yaşlılardan.
Evet, enteresan.
Böyle bir şey olursa kendi arzularıyla yanına kendi frekansı tutabilecek komşuda
frekans alabilir. Önemli oralarda.
Yani,
evet.
Yani ona da müsait bir pozisyondayız. Bina olarak güzel olduğunu dostlarımız hep söylüyorlar. Üst katta çok geniş bir terasımız ve geniş bir bölgeyi seyir terasımız var. Mutfak yemek grubunu oraya aldık. 3 tane büyük asansörümüzle bütün sirkülasyonu rahatlatıyoruz. Rahat bir giriş mekanı var. İçerisinde bizim oradaki bütün üzerinde durduğumuz konu barındırma hizmeti, bakım hizmeti değil.
Bunun farkı ne?
Barındırma hizmeti 55 yaşını geçmiş insanları orada barındıracağız. Yani onların yemeğin içmesinden çamaşırına varıncaya kadar o ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle kısmen sağlıkçılar da bulunacak, sosyal çalışmacılar da bulunacak.
Onları da ayrıca sormak isterim. Yani evet. Sağlık meseleleri nasıl şey, ama bu biraz açalım bakım, bu bakım.
Bakım meselesinin bizim hakkından gelmemiz mümkün değil. Yani hastane boyutuna geçmiş
bakımdan
oluyor.
Neyi kastediyoruz?
Yatalak.
Yatalak.
Evet, yatalak devamlı bakıma muhtaç olan insanlarla ilgili biz kendi ihtiyacını görebilenlerden alacağız.
Evet.
Hatta yani bizde yatalak hale gelirse ne olacak sorusuna da Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü onları biz devlet birimlerine alırız şeklinde bize daha evvel ilk başlangıçta ifadeleri olmuştu. Bu şekilde bir çalışmaya girdik.
Teşvik mi ediyor Aile Bakanlığı bu tarz özel huzur evleri oluşumunu, yapımını teşvik mi ediyor? Ne algıladınız o konu?
Maddeten bir şey yok. Kendi vakfımızın imkanlarıyla binasını, arsasını temin ettik, yaptık. İçerisindeki çalışmasını da yine vakfın imkanlarıyla yapıyoruz. Ama böyle hizmetlerin oluşması noktasında bürokrasi açısından bize gereken kolaylıklar yapılıyor.
Öyle, evet.
Gereken tavsiyeler, tecrübeleri bize aktarılıyor. Denetleme hizmetleri onların zaman içerisinde. Mesela biz vaziyet planı üzerindeki odaları hangi maksatla kullanacağımızı, personelimizin hangi maksatla kullanacağına varıncaya kadar yön levhalarıyla tanzim etmiş durumundayız. İçerisinde berberine varıncaya kadar oluşturduk. Hamdolsun.
Bir kısa anons yapayım. Evet, Abdüllatif Bey, değerli dinleyiciler. Eğitim konuşmaları programındayız. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, Konya Selçuklu bölgesi de faaliyet gösteren Merkez Sev Vakfı'nın başkanı Abdüllatif Başaşçı Bey ile konuşuyoruz. Onlar bir huzurevi hazırlığı içerisindeler, tamamladılar. Bendeniz de yani bütün insanlığın sorunu haline gelen yaşlılar, onların yalnızlık sorunları, onların hizmete ihtiyaç duymaları açısından önemli bir girişim bu, sivil bir girişim. Onu konuşuyoruz Abdüllatif Bey'le. Evet Abdüllatif Bey, sağlık meselesini nasıl çözüyorsunuz? Yani böyle bir doktorunuz var, değil mi?
Bizim kadrolu olarak orada sağlık lisesi mezunu hemşirelerimiz var. Orada devamlı bulunan. Ayrıca birkaç doktor kardeşimizle de özel sözleşmelerimiz var. Onlar da belli zamanlarda orada bulunacaklar. Tabii bizimki barındırma hizmeti olunca bazı şeker hastalığı gibi, tansiyon hastalığı gibi hastalıkları olan
devamlı olan
devamlı ilaç kullanacak insanların bu sağlıkçılarımız da onların ilaçlarını takip edecekler. Efendim saati gelince atması, kullanması noktasında böyle bir hizmet vereceğiz. Sağlık birimlerimiz var içeride. Yani böyle acil yatak ihtiyacı olduğunda efendim ilaç grubu, ani müdahale noktasında işte tansiyonla ilgili efendim vücut ısısıyla ilgili benzeri malzemelerimizi de temin etmiş durumdayız. Onları da doktor eliyle yapacağız. Onun ötesinde zaten acil bir pozisyon olduğunda 112 acil servisiyle
hastaneye
hastane boyutunu götürüyoruz. Yine Allah hayırlısını versin, bir cenaze vukuunda da oradaki camimiz ve camimizin imamı oradaki manevi hizmetleri de üstlenmiş olacak. Dolayısıyla hem mekan olarak hem de içerisindeki hizmet olarak bizden istenilen standartlara uygun bir şekilde hazırladık.
Evet.
Geniş bir bahçemiz var. Bahçede kamelyalar, hobi bahçeleri yaptık.
Ne kadar Böyle bahçenin
7000 metrekare bahçemiz var. Hobi bahçeleri filan da kurduk. Damlama sulamalarını çektik. Yani oradaki insanlar çiçeklerle, güllerle bir maydanoz yetişsin, bir domatesi dalından koparsın şeklinde onların o streslerini de atmaları açısından böyle güzel imkanlar hazırladık. Bulunan çevremizde de çok güzel yeşillikler var.
Evet, yeşil alanlar.
Karşımızda çok büyük yetişmiş çamlıklarımız var. Yine ayrıca Selçuklu Belediyesi yan tarafımızda çok güzel bir yürüme alanları, yeşil bantlar yaptı. Dolayısıyla çok huzurlu bir ortam. Huzura açılan kapı diyoruz.
Güzel.
Slogan cümlemiz de o. İnşallah biz bu insanların duasına talip olarak yola çıktık. Bize zaman zaman bu işin çok ağır olduğunu, zor olduğunu ifade ediyorlar ama biz duaya talip olduk. İnşallah dinleyicilerimizin dualarıyla da
Rabbimiz
kolay getirir de bu ömrünün son demindeki bu insanlara biraz hizmet edebilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz.
İnşallah. Bir de böyle meşguliyet, bu durumda olan insanlara bir takım, yani hep boş durmak falan gibi bir şeye girmemeleri için belli meşguliyet alanları açılıyor. O tarz bir çalışma, projelendirme var mı? Yani neler yapılabilir? Diyelim ki yani marangozluk gibi bir şeyle, ağaç işiyle uğraşıyor, boyama işiyle uğraşıyor. Yani onların fizik olarak çok yormadan bir takım işler yapılıyor bildiğim kadarıyla.
Evet.
Neler var?
Bize ilgili müessesenin o noktada tavsiyeleri var.
Evet.
Dediğiniz bir takım faaliyetlerin oluşması noktasında.
O da bir tür rehabilitasyon oluyor çünkü.
Evet, yani işte oradaki kitap okuma, hasbuhal benzeri şeylerin yanında ufak tefek el becerisi olanların, o artık sakinleri, misafirlerimizi aldıktan sonra onların durumlarına göre de bir noktada şekillenecek. Eğer bu el becerisi olabilenler varsa, mesela bir tesbih dizme şekli, efendim bir takım küçük el aletleri yapma şeklinde, onlara da mekanlar hazırladık. Yani bir taraftan ufak tefek spor yapabilen ve yürüme bantı benzeri şeyler de koyduk. Yani durumu müsait olup ufak tefek ben bir hareket yapayım derse o mekanda.
O da tavsiye ediliyor. 55 var. Yaş artık çok şey değil Türkiye'de.
Evet.
Çok yaşlı bir yaş değil gibi.
Evet.
Yani
evet.
Hareket vesaire tavsiye de ediliyor zaten.
O hem yani alet olarak ona mekan olarak da hazırladık. Hem
evet.
de bahçemizde bu çok daha müsait, mümkün. Ayrıca bir takım sosyal faaliyetleri de peşinden getirelim arzu ediyoruz.
Evet.
Şimdi artık Konya'mızla Ankara'nın arası 1,5 saat.
Evet.
Eskişehir'in arası 1,5 saat. Yani şöyle düşünüyoruz. Oradaki sakinleri bir cuma sabahı hızlı trene bindirelim. Ankara'da
Hacı Bayram Cami'nde
cuma namazını kılsınlar. Ankara'ya da bir gelsinler. İkindiyi
evet.
orada kılsınlar. Akşama geri gelsinler şeklinde
evet.
düşünüyoruz. Yine mesela bindirip oradaki bir grubu, 2 otobüs, 3 otobüs Eşrefoğlu Camii'nde Beyşehir'de bir namaz kıldırıp bir
evet.
göl manzarası seyrettirip getirmek şeklinde.
Piknik yapılabilir.
Yani
belki, evet.
kendi başlarına yapamadıkları veya yapmakta zorlandıkları şeyi biz müessese olarak inşallah uygulamaya çalışacağız.
Evet.
Dolayısıyla onların o ağır yaşın verdiği stresi de üzerlerinden atmalarını bu şekilde temin etmeye çalışacağız.
Evet. Bir de tabii başvuruları nasıl alıyorsunuz? Kimler yani başvurabiliyor? Bu işin maddi yönü de, yani şimdi tabii siz bir vakıfsınız. Yani belki şu ana kadar da yapılan her şey arsalardan başlamak üzere bağışlarla oldu değil mi?
Evet.
Bağışlarla oldu. Bundan sonra ne olacak? Yani Hakikaten müesseseyi 100'e yakın bir insanın barınmasını yürütmek de önemli bir maddi şey gerektiriyor. Bir ücretlendirme söz konusu zannediyorum. Tabii. Değil mi?
Biz vakfın iktisadi işletmesi olarak kurduk. Diğer evet. müesseselerimiz de böyle. Yani yüksek tahsil öğrenci yurdumuz da böyle. Kreşimiz de böyle. Yani müstakillen vakfın iktisadi işletmesi. Burada tabii o 8000 metrekare alan ısıtılacak, aydınlatılacak. En azından 30 kişi civarında bir başlangıç personel oluşacak.
Az değil 30 kişi evet. Tabii.
Bunların hepsinin bir şekilde vakfın hepsini üstlenmesi söz konusu değil.
Evet.
Onun için biz buradan belli bir ücret bu insanlardan alacağız.
Evet.
Bunu da Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü bir alt limit üst limit belirliyor.
Hmm.
Biz ona göre bir rakam alacağız. Burada şunu getirmeye çalışıyoruz eğer hakkından gelebilirsek. Yani mütedeyyin oradaki o manevi havadan istifade edebilecek durumdaki insanların kendi maaşları, gelirleri eğer o belirlenen rakamı sağlayamazsa, onun altında kalırsa biz ufak tefek desteklerle bunu götürmeye çalışacağız.
Ama ufak tefek. Yani tabii, vakfın dayanabileceği kadar.
Tabii, evet. Tabii. Yani onun ötesinde devlet bile belli bir ücret alıyor ve kendi gelirleri, maaşları olanların maaşlarını alıyor. Kirası olanların kirasını alıyor. Yani devlet bile ücretsiz barındırmıyor. Onun için biz de kendi ücretleri neyse onu verebilecekleri durumlarına göre onu alıyoruz. Onun üstündeki kalan eksiklerini de vakıf eliyle tamamlamaya çalışacağız.
Evet, eskiden belki hani ziyaretlerle yaptığınız evet. katkılara benzer evet. Ufak tefek katkılar.
Evet. Evet.
Yani aslında başlatmak bile önemli bir hamle. Biraz da isterseniz bu yani huzurevi ile ilgili başka söyleyecekleriniz varsa alalım. Biraz vakfın eğitim çalışmalarına da ben burada yer versek diye düşünüyorum. Öğrenci yurtları var. Yani bir sivil toplum kuruluşunun eğitim duyarlılığını ben çok önemsiyorum. Yüksek öğrenim öğrenci yurdu var değil mi?
Evet.
Bildiğim
evet.
kadarıyla. Anaokulu var.
Gençlik merkezi var.
Evet. Onlardan da şöyle biraz bahsedelim derim. Yani Merkez SEV'in faaliyet çerçevesi olarak.
Öncelikle huzur evimizin yeni ön kayıtları almaya başladık. Ruhsatımız yani huzur evi açılmasıyla ilgili sosyal politikalar müdürlüğünden alacağımız ruhsatla biz resmiyetimizi başlatmış oluyoruz. Bu noktada ön kayıtları yapmaya başladık.
Bütün Türkiye'den.
Bu noktada duyarlı olan.
Değil mi? Bütün Türkiye'den.
Tabii, bu noktada duyarlı olan insanları bizim şeyimizde bu. Yani o manevi havadan huzur duyabilecek durumdaki
kriter
insanları evet. 55 yaş üzeri insanları orada barındırabileceğiz. Bir gelsinler, baksınlar. Durumu bir görsünler, havayı bir teneffüs etsinler, huzurlu olurlarsa devam ederler şeklinde davet ediyorum.
Evet.
Huzur eviyle ilgili şeyimiz bu.
Tavsiyeler olabilir değil mi? Evet. Bizim bu radyodaki bu programı dinleyenler,
evet.
Yani dostlarımız, insanlarımız yönlendirebilirler
mutlaka,
böyle bir şeye.
Mutlaka evet. telefonlaşırız, adreslerimiz belli, internet sayfamız var. Oradan
Merkez SEV diye girilebiliyor.
Evet, oradan da evet. girilip görebilirler. Merkez SEV özel huzur evi olarak
evet.
giriliyor. Ve Merkez SEV'in tüm çalışmalarına da girmeleri mümkün. Orada da etraflıca bilgiyi almaları mümkün. Biz özellikle Konya'da misafir etmek isteriz.
Evet.
Hem kalmak isteyeni hem aracı olmak isteyeni orada müesseselerimizde evet. gösteririz inşallah.
Ya Konya'da ayrıca yani kalınacak bir yer. Değil mi? Manevi iklimi olarak da insanın huzurla böyle vaktini değerlendireceği bir şehrimiz Konya. Onu da ayrıca altını çizmek lazım.
Yani. Memnuniyetle dostlarımızı hiç olmasa bir cuma sabahı Kapı Camii'nde sabah namazını kılmak, Hazreti Mevlana'yı ziyaret etmek, orada müesseselerimizi gezdirme noktasında memnuniyetle bekleriz inşallah.
Evet, güzel. Bu eğitim çalışmalarından bahsetsek demiştim ben. Bir yüksek öğrenim öğrenci yurdunuz var. Üniversite kampüsüne yakın bildiğim kadarıyla.
Yeşilkaya öğrenci yurdumuz bu 10. yılını tamamlıyor. Çok güzel gençler yetişti. Çok güzel gençler şu anda devletin, özel sektörün çok önemli noktalarında hizmet eder duruma geldiler. Onları görmek, onların hizmetlerini görmek, onların başarılarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Oradaki gençlerle de yakinen ilgilenmeye çalışıyoruz. Özellikle manevi yönden eksiklerinin tamamını karşılayamasak bile onlara rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Hayatta
bunu biraz açalım mı Abdülhatif Bey? Yani manevi yönden mesela ne tür katkı olması sağlanıyor? Öğrencilerin buna yönelik yansımalar, geri dönüşler ne? Ne diyorlar? Mesela ne veriyoruz bu yurtta? Onlar nasıl algılıyorlar bunu? Hani sanki bunu şunun içinde, ya bunlar işte öğrenciyi ideolojik bir şeye sokuyorlar falan gibi, çoğunlukla bu sivil yurtlarda öyle bir algı vardır. Yani genelde de o oluşturuluyor medyada falan. Ne veriyoruz mesela?
Biz sahasında uzman olan, yani talebe önce onun etiketine, unvanına itimat edip söylediklerini dinleyebilecek ve gönül kıvamında o hassasiyeti olan öğretmenleri, hocaları, akademisyenleri zaman zaman farklı konularda, güncel konularda dahil o güncel konulara manevi pencereden bakabilecek çapta olan insanları seminerler, konferanslar şeklinde organize ediyoruz. Bu organizeye de öğrencinin iştirakını gönüllü bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Yani emirvaki olması mümkün değil. Emirvaki gelindiğinde ondan istifade etmek de mümkün değil.
Evet.
Delikanlılar bunu severek yapıyorlar. Efendim değişik geziler, tarihi geziler düzenliyoruz. Çanakkale'sinden Diyarbakır'ına, Urfa'sından Antep'ine, Kayseri'sinden Sivas'ına varıncaya kadar Anadolu'nun değişik yerlerinde, Konya'nın değişik ilçelerinde 2 günlük, 3 günlük değişik kamplar organize ediyoruz. Bu kamplarda belli konular verip belli eserler üzerinden veya farklı eserler üzerinden gençlerin araştırma yapıp onların sunum yapmalarını sağlıyoruz. Onları devreye sokmaya çalışıyoruz. Yani emirbaki bir şey yapmak mümkün değil. Emirbaki bir yere yönlendirmek de mümkün değil. Zaman zaman mezunlar günü yapıyoruz. 10 yıl evvel
10 yıl olan, olmuş bayağı bir zaman.
10 yıl evvel mezun olan falan yerde.
Ne kadar mezun verdi, bir rakam verebilir misiniz
yani
şimdi?
Yani şu anda tam rakam veremem ama yıllık en azından 50 kişi, 55 kişi, 60 kişi civarında
mezun oluyor
evet. Bu şeyden.
Farklı branşlar.
Farklı branşlarda, çok farklı branşlarda. Bu yıllık günlere, mezun günlerine, mezuniyet günlerine pek çok iştirak oluyor. Yani eğer o gençler buradan memnun olmasa, burada böyle bir huzur iklimini yaşamış
olsalar. Zoraki barınmış olsalar.
Kimse gelmez, umurunda olmaz ama geliyorlar işte. Pilav günü diyoruz, helva günü diyoruz, benzeri şeylerle güzel toplantılar oluyor ve arkadaşlıkları da devam ediyor.
Evet.
Zaten yıl içerisinde bizim sohbetlerimizde hep bu dostluğun ömür boyu tükenmeyen bir sermaye olduğunu,
evet,
bunun da ancak bu yaşlarda ve bu seviyede öğrenileceğini, mezun olduktan sonra isteseler de bunun yapamayacaklarını,
aynen doğru,
bu talebelik dönemindeki kurulan dostluklar, kardeşliklerin tükenmeyen bir sermaye olduğunu, bu itibarı, evet, bir ömürde zor kazanıldığını ama bir çok kısa zamanda da harcanabileceğini de kendilerine öğretmeye çalışıyoruz. Hayırlı dönüşümler, güzel neticeler alıyoruz. Bizim orta tahsil noktasında da ciddi çalışmalarımız var. Pınar Gençlik Derneğimiz var. Onu dernek eliyle yürütüyoruz. Şu anda 250'yi aşkın öğrencimiz var. Değişik liselerden, imam hatiplerden, benzeri şeylerden. Bu gençler arasında çok farklı etkinlikler yapıyoruz. Birkaç tane İçişleri Bakanlığı'yla, birkaç tane efendim
gençlik
spor bakanlığıyla, belediyelerle ayrı ayrı projeler yaptık. Duyarlı olmak noktasında, çevre temizliği noktasında, çevre hassasiyeti noktasında, selamlaşma noktasında.
Şöyle bir soru sorayım, evet, Abdüllatif Bey. Yani bu çocuklar okullarına devam ediyorlar. Yani evet, sizin özel bir eğitim kurumunuz yok,
yok
kolej yok.
Yok.
Yani normal, yok, devlet okullarına devam, evet, ediyorlar, evet, ama vakıfta da bir bulunuşları var.
Cumartesileri,
yani ne kazanıyorlar çocuklar bu vakıftaki bulunuşları, ilgileri, alakaları, bağlantıları sebebiyle ne kazanıyorlar? Nasıl bir artı kazandırıyoruz?
En büyük kazançları şahsiyet kazanıyor.
Evet.
Kendilerine güven kazanıyor. Hmm. Geçen gün önemli bir toplantımız vardı. Bu kurslarda, bu dernekte yetişen gençlerden oluşmuş bir topluluk. Yaklaşık 40-50 kişi varlardı. Tanıtıyorlar gençlere. Gençler kendi kendini tanıtıyor.
Evet.
İşte benim ismim şu, falan okulda okuyorum, falan sınıftayım, dernekte şu hizmetleri yapıyorum,
evet,
arkadaşlarımla bunu yapıyorum diye, yani mikrofonu alıp oradaki insanların karşısında özgüvenle kendi varlıklarını ifade etmeleri bile, evet, hiçbir şey verilmemiş, evet, olsa o bize yeter diye düşünüyorum. Hatta o programın sonunda dedim ki eski yöneticilere, bakın gençler bayrağı taşımaya hazır.
Hmm.
Siz de sizden sonrakilere bayrağı teslim edebilirsiniz. Gönlünüz rahat olsun.
Çok güzel.
Dedim.
Çok güzel.
Dolayısıyla bu gerek belediyelerin o projeleri, gerek bakanlıkların projelerinde de çok iltifat gördü, teşekkür aldı. Dolayısıyla çok yaygın bir şekilde devam ediyor. Bu gençlere piknikler yaptırıyoruz. Mesela önümüzdeki hafta uçurtma şenliğimiz var.
Hmm.
En güzel uçurtmayı yapan, en güzel şekilde uçuranlara ödüller vereceğiz.
Evet.
Ailecek babalarla beraber, ailecek annelerle beraber katılmalarını istiyoruz. Ve bu işin başındaki kardeşlerimiz canhıraş bir şekilde kendi evlatlarından öte bu gençlerle yakın ilgileniyorlar. O muhabbet de ayrıca müessesemizdeki kurduğumuz özel sınıflar, akıllı tahtalarla onların eğitimlerine
artılar,
de
destekler.
Çok destek oluyoruz. Öğretmenlerimiz
başarılı olmalarını istiyorsunuz,
evet,
değil,
evet,
mi? Okullarında da.
Evet. Yani, evet, okullarında da başarılı oluyorlar.
Evet.
Orada gelip takıldıkları yerleri ilgili meslek hocalarından, matematikçisinden, fizikçisinden, kimyacısından o derslerini de tazeliyorlar. Çocuklara bir özgüven gelmiş, hmm,
çok
oluyor.
Güzel.
Hem ders olarak hem
sosyalleşme olarak,
evet,
da.
Evet. Yani daha evvel böyle kendi ismini söylemeye sıkılan çocukların böyle çok rahat bir şekilde meseleyi anlattığını, konunun üzerine gittiğini görüyoruz. Bundan da huzur duyuyoruz.
Siz bir de ağaç diktiniz, bir orman yetiştirdiniz. Delikanlılar da onunla beraber büyüdü, değil mi? Öyle bir sembolik anlamı da var onun.
Sayenizde o projeyi başlatmıştık, o Ahmet Taş Getiren projesi.
Estağfurullah.
onunla ilgili size çok güzel fotoğraflar sunacağız.
Evet.
İlk fidanı dikerken sizlerin ve o fidanı diken çocukların resimleri var.
Evet.
Aradan 5 sene geçtikten sonra o fidanın yanına gidip fidanla boyunu ölçerek fotoğraf çektiren delikanlılar var.
Evet.
Yani fidanlar da yavrular da büyüyor elhamdülillah.
Büyüyor. Yani çocukların öyle bir fidana emek veriyor olması değil mi? Apayrı bir onlarda zenginlik oluşturacak.
Ben buraya bunu diktim diyor.
Evet,
ona sahip çıkıyor hamdolsun.
Bir de anaokulunuz var değil mi? Kreşiniz mi anaokul mu?
Kreş var. Kreşimiz var. 3-6 yaş grubu Adem Aliye Sürmegöz Çocuk Akademimiz. Hamdolsun.
Adı Çocuk Akademisi.
Çocuk Akademisi olarak geçiyor. O minicik yavruların dudağından dökülen besmeleler, ilahiler, efendim istiklal marşları bizi çok duygulandırıyor. Bazen onların programlarına katılıyorum. Böyle gözyaşıyla onları izliyorum ve dua ediyorum inşallah. Bu millete, bu memlekete sahip yiğitler olarak yetişsinler de milli ve manevi değerlerine sahip, örf ve adetlerine de saygılı, insana, yaratılana saygılı bir şekilde yiğitler olmalarını arzu ediyoruz.
Şunu da sorarak, vakit de epey ilerledi Abdüllatif Bey. Yani bir sivil toplum kuruluşu, bir vakıf eğitimde nasıl roller üstlenmeli? Biraz bundan bahsedelim. Öğrenci yurdunuz var. Pınar Gençlik diye bir orta öğrenim, anaokulu. Eskiden yani böyle mesela 100 yıllık okullar var. Yani arkasında bir vakıf var. Yani onun gibi bir ufuk öngörüyor musunuz? Yani merkez sevicin mesela 100 yıl sonra yani Türkiye'ye, dünyaya büyük insanlar yetiştirmiş eğitim kurumları oluşturalım gibi yani mesela anaokulunun üstüne bir orta öğretim vesaire gibi böyle bir vizyon ne dersiniz?
Şu anda inşallah huzur evimizi kısa zamanda hizmete sunduktan sonra her müessesenin başına bir yönetim kurulu oluşturuyorum. Bir de mütevelli heyet oluşturuyorum.
Evet.
Mütevelli heyet daha çok işin finansman boyutunda destek olmaya çalışılıyor. İlk dördü yapmak üzere bir arsa çalışmamız
ilk dört sene
bitmek üzere şimdi. Hedefimiz sırada o var.
Hmm.
Tabii burada bina yapmak çok önemli. Mekan olmadan hizmet olmuyor.
Bizde kabı olmayanın kazancı olmaz derler.
İmkan olmadan da hizmet olmuyor.
Yani, doğru.
Ama bütün bunların başında insan olmadan hizmet olmuyor.
Evet.
Yani insan olacak.
Aşk sahibi olacak, bir insan olacak.
Mekan olacak.
Evet.
İşte bu noktada eğer o dertle dertlenen insanlar olursa mekanlar bir mana ifade ediyor. Ama yok çok klasik işte belli saatlerde gelip belli saatlerde gitmek şeklindeki bir mesai anlayışı içerisinde istediğimiz randımana ulaşmamız mümkün değil. Onun için
ama köküne aşkı koyduğunuzda da onun hani pervaneye geliş gibi şeyler oluyor değil mi? Böyle gördünüz onu siz.
Mutlaka.
Birçok hizmette yani önüne böyle güzel bir ufuk konduğunda.
Evet.
Değil mi? Verim vermeye başladığında.
Mutlaka.
Şimdi anaokulu herhalde toplumda karşılığını buluyor değil mi?
Mutlaka.
Pınar Gençlik Derneği karşılığını buluyor. Öğrenci yurdu sanıyorum ki doludur öğrenci yurdunuz değil mi?
Bütün birimlerimizin hepsi dolu. Bizim ayrıca bir aşevimiz var ki bütün bunların temeli o.
Hmm.
Yani önce 3-5 kişiye bir çorba ikram edelim diye başladığımız aşevimiz şimdi 5-6 bin kişiye günlük ihtiyaçlarını giderir hale geldi. Oradaki dualar bereketiyle de diğer müesseseler gerçekleşti.
Evet.
Yani sivil toplum kuruluşları toplumun derdiyle dertlenirlerse mutlaka bir hizmet kapısı önlerine açılıyor. Ona da Rabbimiz bereket veriyor.
Evet.
Yani bazen yine muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendimizin bir ifadesi, matematik dümura uğradı diyor.
Evet.
Matematik yani 2 daha 4 etmiyor her zaman. Onun için burada gönül işi devreye girince bereket de artıyor.
Temeline işte. Rahman'ı, Rahim'i koyduğunuzda, merhameti evet. koyduğunuzda evet. değil mi? Yani evet. sanki diyelim hemen bir okul açtık. 2 kere 2 4 eder. Halbuki fakir fukaranın duasını aldığınızda da ondan büyük bereketler doğuyor değil mi?
Evet.
Evet.
Ayrıca bizim Afrika Mali'de de bir büyük çalışmamız var. Orada Fasopma Vakfımız var. Merkez Sevimizle Fasopma ortak proje yapıyorlar. Orada Medine İmam Hatibimiz var. 120 yatılı öğrencimiz var.
Maşallah.
Yine Medine Kız Kur'an kursumuz var. Kız İmam Hatip olarak 2. senesi bu sene açılalı. Orada da 240 tane kız öğrencimiz
Afrikalı kızımız var.
Afrika Mali'nin başkenti.
Dünyada kızlarınız var, oğullarınız var. Konya'nın değil mi?
Evet. Ayrıca yetimhanemiz var.
Maşallah. Yine maşallah.
Segu şehrine başkente 200 kilometre. Orada bir cuma camii yaptık. O bölgeye can oldu elhamdülillah. Şimdi çok büyük bir arsa aldık, kuyu açtık, ağaçlandırıyoruz, bahçe duvarı çeviriyoruz. İçine inşallah İmam Hatip Orta Bölümü ve İmam Hatip Lise Bölümü olmak üzere iki büyük projeyi de orada gerçekleştireceğiz.
Orada İmam Hatipler zannediyorum öğretmen vesaire de yetiştiriyorlar değil mi? Diğer okullara.
Çok hamd ediyorum. Oradan mezun olup gelip İstanbul Marmara İlahiyatı bitirip tekrar oraya müdür muavini olan Ebu Bekir'imiz var şu anda.
Maşallah.
Yani fidan meyve vermeye
evet,
başladı.
Evet.
Bunu inşallah şöyle bir iki nesil daha döndürebilirsek.
Onu diyorum. Yani evet. şimdi Afrika'da 100 yılın temelini attınız diyelim ki.
Elhamdülillah.
100 yıl sonra orada ne bereketler ortaya çıkacak. Evet. İnşallah. Abdülhatif Bey, yani su gibi aktı sohbetimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten güzel bir sohbet oldu. Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmalarında birlikteydik. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Bugünkü konuğumuz Konya'da hizmet vermekte olan Selçuklu bölgesinde Merkez Sev Vakfı'nın başkanı Abdülhatif Başarçı beyefendiydi. Onunla huzurevi oradan yola çıktık. Merkez Sev huzurevinden yola çıktık. Eğitim çalışmalarına Afrika'ya kadar geldik. Çok teşekkür ediyorum. Bereketli çalışmalar diliyoruz. Hizmetlerinizin daim olmasını diliyoruz Abdülhatif Bey. Sağ olun efendim.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Erkam Radyomuzun bu programları hazırlayan, emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür
çok
ediyorum.
Çok teşekkür ederiz.
Çok faydalı olduğunu bütün kardeşlerden dinliyoruz.
Sağ olun efendim. Çok teşekkürler.